Putin'in en keyifli olduğu günlerden biri bugün ya da bu son günler. Çünkü dünyanın en büyük ülkesine Rusya'ya hükmetmek ve o ülkedeki iktidarın üst düzey isimleri arasında bir tercih yapmak. Onu da yaparken başkanı tek egemeni olduğunu hissetmesi açısından, biraz da keyif alması açısından ilginç günler. Evet, Rusya'da hükümet ve önemli mekanizmalar, önemli kuruluşların tepesi değişti. Aslında ne kadar değişti onu konuşacağız. Ama bazı önemli değişiklikler var. Dünyada bunu konuşuyor ama sadece bunu değil. Savaşı da konuşuyor çünkü Rusya'yı, Putin'i keyiflendiren bir başka şey de savaşta da Rusya ileri hamle yaptı. Ukrayna'nın ikinci büyük kentine, Kharkov'a ya da Kharkiv'e ciddi bir atak başlattı Cuma'dan bu yana. Onu da konuşacağız bugün ve genel bir bakış atacağız. Bu eski Sovyet coğrafyası gerçekten ne kadar garip bir coğrafya. Yani her yerinden bir takım çatışma haberleri, gerginlik haberleri, savaş başlangıcına işaret edebilecek gelişmeler, bütün bunları çok kısaca da olsa özetleyeceğiz. O programın en sonu olacak ama en başında her zaman olduğu gibi medya konusu yer alıyor. Basından seçtiğimiz birkaç örneğe şimdi bakalım. Medya. Kommersant'la başlayalım yine, Rusya'nın en etkili gazetelerinden Kommersant. Aslına bakarsanız Kommersant'tan çok kısa bir şey aldık ve bu Kommersant'ın da değil, Rusya'da en çok alıntı olarak kullanılan ajans RIA Novosti. Yani RIA haberlerinin o ajansın Türkiye ile ilgili kısacık bir haberi bayağı bir yerlere dolaştı. Bayağı bir yerlerde alıntılandı. O kadar kısa ama çok da önemli. Orada Ankara'dan bir kaynak diyor. Adı açıklanmıyor. Kimdir bu? Türkiye'den bir kaynak. Adı açıklanmayan bir Türk. Üst düzey birisi mutlaka. Biz demiş, savaşın, Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için öneri getiriyoruz, getiriyoruz, getiriyoruz. Ama cevap gelmiyor. Nereden cevap gelmiyor? Yani Rusya'dan gelmiyor, Ukrayna'dan gelmiyor. Muhtemelen Ukrayna'dan gelmediğine göre Batı'dan da gelmiyor. Haber bundan ibaret, yorumunu siz kendiniz yapabilirsiniz. Evet, Türkiye savaşın ilk başlangıcında, ilk aylarda bayağı aktifti. O İstanbul toplantılarını savaşın başlangıcından 6 hafta sonra düzenledi ve taraflar ilk kez barışa bu kadar yaklaşmışlardı. Sonra Batılı liderler, en başta da o dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson bunu iptal ettirdi. Biz sizin arkanızdayız, savaşın dedi. İşte yüz binlerce insan daha öldü. Ve şu anda Ukrayna daha zor bir duruma düştü. O da işin başka bir tarafı. Ondan sonra Türkiye çok sistemli bir ilgi göstermemeye başladı. Zaman zaman Zelenski ve Putin'e yönelik ya da dünyaya yönelik mesajlar ama o eskisi gibi barış inisiyatifleri ya da esir değişiminde Türkiye'nin oynadığı arabuluculu rol yerine daha çok Körfez ülkelerinden bu arabulucular çıkmaya başladı. Son zamanlarda da bunu telaffuz ediyor Türkiye. Yani yönetim, iktidar, arabuluculuk yapmak istiyoruz, bir araya gelin, masaya oturun ama net bir öneri paketi yok. Dolayısıyla bunu da taraflar, zaten Zelenski geçenlerde ben Erdoğan'a kusura bakmayın sonuna kadar güvenemem çünkü Rusya ile yakın ilişkileri var dedi. Putin bir şey demedi ama onun da sessizliğinde şu yorumu yapabiliriz. Ya son zamanlarda Türk-Rus ilişkilerinde bir soğuma var. Türkiye batıya yaklaşmaya çalışıyor. İşte Biden'la görüşme konusu, başka ticari konular. Biden'ın baskısıyla, Washington'ın baskısıyla Rusya ile ekonomik ticari ilişkilerde bir takım gerilemeler, ciddi bir gerileme, üçte bir ölçüsünde son aylarda. Dolayısıyla Putin ne kadar Erdoğan'a şu anda güveniyor o da ayrı bir konu ama işte Türkiye Ankara'da adı açıklanmayan bir kaynağın RIA Novosti'nin dediğine ve Kommersant'ın da alıntıladığına göre öneriyormuş öneriyormuş ama bir cevap alamıyormuş. Yani kabul görmüyor. Evet, Vesti Kafkaz'a geçelim. Kafkasya haberleri bu da. Orada benim de tanıdığım Azerbaycan kökenli Kamran Gasanov, aslında Hasanov diye tekrar şey yapmak mümkün. Kendisiyle tanışmıştım. Kremlin'e yakın sayılabilecek ya da en azından onu kızdırmayacak yorumlardan bir tanesi de Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine, tam da dediğimiz gibi. Bu son zamanda işte bir Peskov, bir Uşakov, yani biri Putin'in sözcüsü, öteki dış politika danışmanı. Onların açıklamaları var ya, olacak Türkiye ile görüşme olacak, Türkiye'ye gidecek Putin, durun bugün, yarın, öbürsü gün tarihi açıklayacağız. Bunu aylardan beri duyuyoruz. Türkiye'den de benzeri açıklamalar var. O öyküyü anlatmış. Uzun zamandır bu gündemde diyor, Putin'in Türkiye'ye gitmesi gündemde ama olmuyor çünkü bir sürü neden var diyor. İç gündemler var işte, Rusya'da olan biten şeyler, Rusya'da seçim, Rusya'da terör olayları, biliyorsunuz terör olayı, ABD ile gerginlik, savaş vesaire, bir sürü şey. Türkiye'de de öyle bir gerginlik var. Türkiye'de de bir seçim oldu. Türkiye'de işte Biden'la görüşme hevesiyle bir sürü şey yaptı ve o arada bir iki paragraf sadece sorunlara değinmiş. Kibarca geçmiş sorunları. Ekonomik finans sorunları da var. Ödemelerde Rusya'ya Türkiye zorluk çıkarıyor bile demiyor, daha yumuşak anlatımlar ve Türk Hava Yolları'nın Rusya yurttaşlarının önemli bir bölümüne Türkiye üzerinden, İstanbul üzerinden Latin Amerika'ya uçuşunda zorluk çıkarması vesaire. Ama sonuçta diyor, radikal bir şey, değişiklik, bir kötüleşme olacağını sanmıyorum. Olacaktır bu ziyaret ve Batı karşıtlığı bu ülkeleri, bu liderleri birleştirecektir diyor. Ondan çok emin değilim ama belki bir çaba olabilir. Bu arada görüşülen konular arasında Sinop'ta yeni bir nükleer santralin Rusya'ya verilmesi konusundan da bahsetmiş. Evet, böyle bir konu gündemde. Bakalım nasıl gelişecek. Muhalefetin bu konuda bir tavrı var mı? Onu da duyacağız eğer bir tavır koyarlarsa. Ve bu arada Rusya liderinin Türkiye'ye gitmeden önce Çin'e gideceğini, yani yeni dönemine başladıktan sonra ilk ziyaretler her zaman önemlidir. İşte Türkiye'de bu genellikle Kuzey Kıbrıs'a, Azerbaycan'a vesaire gidilerek yapılır. Ya da işte en önemsenen yer, merkez seçilir. Putin açısından son zamanlarda çok net bir şekilde o yer, o önemli, en önemli yer Pekin, yani Çin. Oraya gidecek, çok yakında oraya gidecek. Ondan sonra Türkiye'ye gelir gelmez onu göreceğiz. Bugün Batı basınından 2 değil 3 yazı seçtim. Türkiye'den sadece, daha doğrusu o da bir Batı yayını ama Türkçesinden Independent Türk var en sonda. Batı basınından önce Bloomberg gibi bakalım. Uzunca bir şey basmış, yayınlamış. Ukrayna diyor, artık bir dünya savaşı, bir tür dünya savaşı ve Putin yeni dostlar ediniyor diyor. Bir tür uyarı, yani o küresel güney denilen yerde iki tarafların, Batı'nın da Rusya'nın da çabası var ama Putin bazen daha çok yandaş kazanıyor diyor. Şimdi yazının başında Kore örneğini vermiş. Kuzey Kore, Güney Kore, bunların savaşı bitti ama bitmedi. Yasa olarak bitmedi. İşte bir de bu işin içinde Ukrayna-Rusya savaşının içinde de ikisi de dolaylı olarak var. Biri Ukrayna'ya yardım ediyor, diğeri de Kuzey Kore'de bildiğimiz gibi. Mermi alışverişi de dahil Rusya'ya ciddi yardım ediyor. Yardım denmez belki de, yani ticaret, askeri ticaret desek belki daha doğru olur. Yani bu örnek üzerinden vekalet savaşları diyor. Soğuk Savaş'ta da vardı. Bu şimdi bu şekilde canlandı. Ukrayna bunu gösteriyor ve gerginlik de artıyor diyor. Şimdi Batı, ABD ve Avrupa Rusya'ya karşı net bir tutum aldı ama onları da aşıyor diyor. Yani örneğin Japonya'ya kadar genişledi, Batı'nın şeyi, cephesi, Avustralya'ya kadar genişledi, Kanada ve başka ülkeler. Çin'in konumu çok önemli diyor. Çin aslında arada duruyor, Rusya'ya sözel olarak daha yakın. Bir takım yardımlar da yapıyor ama silah vermeye asla yanaşmıyor. Çünkü ticareti Batı'yla diyor ama silah vermiyor da böyle savunma sanayinde kullanılan bazı malzemeleri de veriyor. Şimdi ABD bastırıyor, bunları da vermeyeceksin diye. Ne mesela? Mikroçipler. Onlar önemli. Yazıda da onun altı çizilmiş. Çin'i arkasına almaya çalışan Rusya'nın yanında duran aynı zamanda İran var. Demin dediğimiz gibi Kuzey Kore var. Ve küresel güney içinde, yani Batı dışındaki dünyanın geri kalan tarafları içinde büyük bir mücadele var. Zaman zaman Putin'in daha başarılı olduğu. Bir başka yayına bakalım. İngiltere'den The Guardian, o da diyor ki dünya Rusya'nın nükleer tehditlerini nasıl karşılamalı? O konuyu ele almış ve şöyle bir şey diyor. Aslında bu yoruma katılmamak zor. Nükleer tehdit ciddi bir tehdit ve bu tehdit artıyor. Evet, yani bu silahı kullanmak, Rusya sık sık bunu telaffuz ediyor Rusya yönetimine ama bunu kullanmak kolay değil. Yani büyük ihtimalle kullanmayacak gibiler ama Olay da derinleştikçe, Batı ile aradaki gerginlik büyüdükçe, her ne kadar bu az ihtimal de olsa giderek bu ihtimal büyüyor, artıyor. Ve üstelik diyor yani, geçen hafta da biraz değindik, stratejik nükleer silahlar, taktik, hani taktik nükleer daha küçük falan diyoruz ama bu yazıda da çok doğru onu da vermiş. Ya taktik de olsa, küçük de olsa düştüğü yerde binlerce insanı, belki on binlerce insanı öldürebilir ve onlarca yıl oradaki hayatı çürütebilir. İnsanlar sakatlanabilir, sakat çocuklar doğabilir vesaire. İkinci bir Çernobil. Yani Çernobil de zaten Sovyetler Birliği'nde Ukrayna Cumhuriyeti'ndeydi. Yani böyle taktik deyip de şey yapmayalım, küçümsemeyelim. Bunları ele almış, bunlara dikkat çekmesi doğru aslında. Zor bir durum. Ama risk artıyor ve Putin diyor zaten belli bir dönemden sonra sertleşiyor. İşte 2014'te usta ve çabuk bir operasyonla Kırım'ı ele geçirmesi örneğin. Daha sonra bir yıl sonra Suriye Savaşı'na bizzat başlaması daha önceden şey yapıyordu, destek veriyordu. Daha sonra başka değişik gerilimler ve nihayet 22'de de Ukrayna ile savaşa başlaması. Durmadan Batı'ya böyle mesajlar veriyor. Batı da ona karşı olabildiği kadar güçlü mesajlarla karşılık vermeye çalışıyor. Ama bu işte bu gidişte bir şey değil diyor. Yani böyle bir şey olmaz. Nükleer savaş ve dünya savaşı riskleri artar. Onun için yapılacak şey nedir? Zor da olsa tarafları derken de Batı gözüyle baktığı için Rusya'yı demek istiyor. Müzakerelere de yaklaştıracak, zorlayacak. Yani kibarca ikna etmek değil, zorlayacak yöntemlerle savaştan çok diplomasiyle bu işi çözmenin yollarını aramak demiş. Bir başka üçüncü şeyimiz de gazetemizde Batı basınından İtalya'dan. Corriere della Sera, böyle bir bu gazetenin ismi bile bir müzik gibi geliyor değil mi? Buradaki yazı enteresan, biraz tartışmalı bir yazı aslında. Ben tam olarak katılabilir miyim bilemiyorum. Kiev nasıl savunulur demiş ve NATO'nun yeni bir takım girişimleri olduğunu söylüyor. Brüksel'de bu işlerin merkezi başka şekilde diyor toparlanacak. Önümüzdeki aylarda bu çalışmalar yapılacak ve hani şu daha önceden de bahsediliyor. NATO'nun büyük yıldönümü var ya, aslında yıldönümü geçti de esas toplantıyı o 75. yıldönümü toplantısını Washington'da yapacaklar. Ne zaman? Temmuz'da. 9, 10, 11 Temmuz'da yapacaklar. İşte orada tarihi kararlar alınacak diyor. Ne kadar tarihi ben bundan emin değilim ama esas kuşkulandığım konu şu iddia şu Corriere della Sera'nın savaşa karışmama doğrultusunda bir karar alacak diyor NATO diyor. Tam tersini söyleyen Batı kaynakları da var. Yani hani son haftalarda Macron deyip duruyor ya Fransız lider. Sonra onu Litvanya'dan üst düzey yetkililer doğruladı veya destekledi. Dün de Estonya'dan yine bir başka Baltık ülkesinden başkaları da var destekleyebilecek. Evet biz asker gönderebiliriz kardeşim Ukrayna'ya. Ya Ukrayna'daki Rus askerini işgal eden askerlere karşı NATO birlikleri çıkabilir. Bu ne demek? NATO ile Rusya'nın direkt savaşa başlaması demek. Vekalet falan değil. Bu konuda bazı iddialar tam da bu sözü edilen Temmuz ayında Washington'da yapılacak 75. tarihi yıl dönümü zirvesinde böyle bir kararın çıkacağı yolunda İtalyan gazetenin de dediği tam tersi burada karışmayacağız ama onu organize edeceğiz. Yani bazı şeyler yardımda gönülsüz davranan ülkeleri ikna etmek için de başka yöntemler, insani yardım vesaire. Bu arada Rammstein grubu var. 50 ya da 50'nin biraz üzerinde ülkenin desteğini alan, sonuç olarak amacı Ukrayna'ya yardımcı olmak olan grup ama galiba bu işte çok fazla tutmadı. Bu yazıdan da onu anlamak mümkün. Çünkü toplamışlar, çıkarmışlar ve şöyle bir şey var. Ukrayna'ya yapılan bütün yardımların %99'unu zaten toplam 32 ülke yapıyor. Hangi 32? NATO üyesi. Yani ABD, Kanada ve 30 tane de Avrupa'daki NATO üyesi yapıyor. Türkiye dahil. Yani şimdi bu %99 oysa geride kalan ülkeler, o 50 ya da 50 küsür ülkenin 32'sinden dışında kalan ülkelerin zaten yaptığı hepsini toplasan %1 anca ediyor. Dolayısıyla bu Rammstein grubuna da galiba pek fazla gerek yok diyor. Bu da ilginç bir yorum. Bu arada Macron'un tavrına karşı İtalyanların belki biraz daha yok ya Rusya'yla işte öyle girmeyelim birbirimize. Ticaret de var, enerji şeyi de var deyip burada ABD'nin, Almanya'nın, hatta Polonya'nın bile Macron'a karşı çıktığını da argüman olarak kullanmışlar. Şimdi gelelim Türk basın demeyelim de Türkçe basın olarak Independent Türk'te var öyle bir şey. İlginç bir yazı var o Kafkasya konusunda ama olay Kafkasya'dan nereye gitmiş? Orta Asya'ya. Konu ama yine Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan savaşı fiilen bitti ama hukuken anlaşma imzalanmadı. Hep böyle erteleniyor, bir şeyler çıkıyor vesaire. En son Azerbaycan durumu kuşkulu görülen bazı taraflara göre ama yasalar üzerinde Azerbaycan'a zaten ait olan ama geçmiş savaşlarda el değiştiren 4 tane köy vardı. Bunlar zaten benim de, bunları alacağım ben dedi. Ve onun için savaşa girişmedi Ermeniler ve bunu verdiler. Yani ellerinde aslında fiilen orada yaşayan falan da pek kimse yoktu ama bu Ermenistan'ı karıştırdı. Buna daha sonra geleceğiz. Son maddede geleceğiz. Şimdi ama sonuç olarak gelişmeler iyi gidiyor. Yani taraflar bir barış yolundan ilerliyorlar. Ama eskiden hep böyle yanlarında bir aracılar olması gerekiyordu. Rusya aracı olur mu olmaz mı? Avrupa Birliği, Brüksel olur mu olmaz mı? ABD, Fransa olmazdı. Çünkü Fransa çok net Ermenistan'ı tutuyor. Türkiye'de olmazdı çok net. Azerbaycan, yani arada olmak için biraz daha güvenilir olmak, daha mesafeli olmak. İşte o ara bulucu ortaya çıktı. Çok da usta hamlelerle ortaya çıktı. Kimdi o? Kazakistan ve Kazakistan'ın lideri Tokayev. Hem Azerbaycan'ı hem Ermenistan'ı ziyaret etti geçtiğimiz zamanlarda ve onlarla anlaştı. Ve ondan sonra da Astana'da bu iki ülkenin dışişleri bakanlarını Ararat Mirzoyan'la, Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ceyhun Bayramov, o da Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı, onlar bir araya geldiler. İyi bir görüşme yaptılar, devam edeceğiz dediler. Şimdi bu yazıda hem bu konu ve niye Astana diyor. Şimdi Astana olmasının, tabii Kazakistan böyle bir şeyi iyi beceriyor. İyi becerdi, güvenilir. Tokayev taraflara eşit mesafede gibi duruyor. Her ne kadar bizim bazı şeyler, ya Türkiye'dir aslında, Azerileri yakındır. Eşit mesafede durduğunu Ermenistan'a da ikna etti demek. Onun için, onun dışında Astana'nın böyle bir deneyimi var. 2017'nin başından beri Astana süreci var biliyorsunuz Suriye'de. Türkiye'nin de içinde olduğu. Rusya, İran, Türkiye fiilen bir şekilde Suriye yönetimin, Esad yönetiminde katıldı. Böyle bir deneyimleri de var. Tabii bir de sınırlar falan hep tartışılır deniyor ya, tartışılmasın. Hani sınırlar Sovyetler Birliği yıkılması aşamasında 91'de Astana deklarasyonuyla, o kararname ile netleşmişti diyorlar. O da yine Kazakistan'ın o zaman başkenti olan Astana'da, daha doğrusu Almatı'da imzalanmıştı ve bu toplantı onun için Almatı'ya alındı. Astana dediysem yanlış oldu. Almatı'da yapıldı. Böyle sembolik bir değeri de var. Dolayısıyla bundan sonra artık barış anlaşması ne zaman yapılır konusu gündeme geliyor. Bu da sevindirici bir şey. Türkiye açısından da öyle. Ermenistan'la ilişkiler ve Kafkasya'nın hem geçiş noktası olarak enerji hatları açısından falan her açıdan daha iyi olacak. Ve bunun içinde tahminler, işte yaz aylarında Azerbaycan'da bir parlamento seçimleri olacak. Temmuz ya da Ağustos'ta. Ondan sonraki dönemde bu anlaşma gündeme gelebilir deniyor ve orada bir de önemli, tarihi olabilecek bir adım var. İlk yumuşamanın olduğu sıralarda taraflar birbirlerinin bir takım uluslararası anlaşmalar ve işte o etkinliklerin nerede yapılacağı konusunda desteklemişti. O arada Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Konferansı'nın Bakü'de yapılmasını desteklemişti Erivan ve şimdi bu toplantı, yanlış hatırlamıyorsam, bu yılın Kasım ayında yapılacak. Orada Bakü'ye Paşinyan'ın gitmesi ihtimali var. Bu olağanüstü büyük bir olay. Yani 30 küsür yıldır savaşan taraflardan birinin lideri tutacak ve karşı tarafın başkentine bir Birleşmiş Milletler iklimle ilgili bir toplantısı, ama ne olursa olsun gidecek ve orada Aliyev'in fiilen misafiri olacak. Çok büyük bir adım olacak. Umarım bir değişiklik olmaz ve bütün bunlar olur ve barış anlaşması da bu yıl içinde yapılır. Independent Türk'teki bu yazı bunu sergiliyor diyelim ve şimdi savaşa gelelim. Ukrayna Savaşı'nda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hangi aşamadayız, buna bakalım. Evet, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı bitmek üzere, fiilen bitti şimdi hukuki olarak tamamlanması ama Rusya ile Ukrayna arasındaki durum çok uzak, bundan çok çok uzak. Yani bu yıl, bana soruyorlar, bu yıl içinde bu savaş biter mi Çok zorlanıyorum. Önümüzdeki yıl biter mi? Onu da diyemiyorsunuz. Belki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Yani ihtimal dahilinde bu kadar gidiş kötü ve son zamanlarda Cuma'dan bu yana savaşta yeni bir aşama var. Rusya zaten Batı'nın yardımının azalmasıyla birlikte, bu da büyük ölçüde ABD'ye bağlı, geçen yılın sonlarından beri yardım yapmıyorlar. Hep böyle lafta kalıyor şeyleri, açıklamaları. İşte bir aya yakın süre önce bu kararı aldılar ve yardım yapacağız. Tamam, 61 milyona yakın bir yardım var ya da bazı basın organlarında bu şey diyorlar. 60'ın üzerinde diyorlar. Tartışmıyoruz. Birkaç 100 milyon dolar bizim için çok önemli değil. Ufak paralar bunlar. Onun için nasıl isterseniz öyle kullanın. Amerika sonuç olarak o kararı aldı. Aldı da geç aldı ve bir de onları tam iletemedi. Yani bu askeri tarafı işin özellikle. İşte bir sürü silah iletmesi gerekiyor. İletim başlandı, gönderilmeye başladılar falan diyor ama önümüzdeki hafta ve haftalarda daha çok bunun gelmesi ihtimali var. Onun için Rusya adım adım adım ilerliyor. Son hamlede Cuma'dan bu yana dediğim Kharkov. Kharkov'a büyük bir saldırı yapıyor Rusya. Kharkov'un önemi şu, ya da Ukraynacayı kullanalım isterseniz, Kharkiv. Önemi şu: Ukrayna'nın, ki Ukrayna'da Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti, elbette birinci kent başkent Kiev yani. Sonra Kharkov geliyor, Ukrayna'nın kuzeyinde. Ondan sonra da güneyinde, Karadeniz kıyısındaki Odessa'da üçüncü kent. Görüyorsunuz haritada şimdi Kharkov. Kuzeyden Rusya atak yapıyor Kharkov'a. Epeyce bir köyü ele geçirdi. Küçük yerleşim yerleri ve yaşayan insan da pek fazla yok. Zaten boşaltıldı büyük ölçüde ama tabii orada da savaşta epey kayıplar var. Sivil kayıplar da dahil. Bu zamana kadar ağırlıkta bu doğu tarafından gidiyordu. Daha çok bu kırmızı işaretli yerler. Kırım zaten 14'ten beri onlarda ama Donbas'ta, yani Donetsk ve Lugansk'la ya da Luhansk'ta nasıl derseniz. Ama şimdi daha önce de çeşitli çatışmaların ve bombalamaların olduğu Ukrayna'nın kuzeyindeki Rusya'ya hemen sınır komşusu olan ikinci büyük kent Kharkov'u Rusya ele geçirir mi? Böyle bir şey hemen bugünlük yarınlık bir olay değil ve Batı yardımları da kısa süre içinde ulaşabilir. Ama o süreye kadar Rusya Kharkov'un önemli bir bölümünü ele geçirir mi, geçirmez mi? Bu tartışılıyor. Kharkov'u Rusya'nın ya da önemli bir bölümünü ele geçirmesi demek artık Kiev'e dayanması demek. Yani Ukrayna'nın savaşı kaybetmesine az zaman kaldı dedirten şeyler ama bu gerçekleşir mi? Batı buna izin verir mi? Her ne kadar gecikse de, hep gecikerek ve hep Ukrayna'nın istediğinden daha az yardım yapsa da yine de savaşın bugün yarın bitme ihtimali pek yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu savaşla birlikte, Kharkov çatışmalarıyla birlikte Ukrayna'da karşı adım attı ve o da komşu kent. Bakın biraz daha bejle gösterilmiş. O Rusya sınırları arasında Ukrayna'ya komşu Belgorod. Belgorod'u o da bombaladı ve orada bir apartmanın bir bölümü çöktü olduğu gibi. Ölü sayısı, yaralı sayısı ne oldu en son bilmiyorum. 17 ölüden bahsediliyordu. Muhtemelen daha da artabilir. Ve çok binalarda, yani çok şey isabet aldı yerleşim yeri. Birbirlerine böyle mümkün olduğu kadar fazla insan kaybı. Tabii insan kaybı derken insan sayısı açısından Rusya birkaç misli daha önde. Ukrayna gönderecek asker bulamıyor. Öyle ki o da Rusların pratiğini kendine göre uyarlıyor ve hapishaneden, o da işte daha sonra serbest bırakılması şartıyla ama herkesi değil, bazı şartlarla o da askere gönderiyor. Ve hatta ülkeden kaçan, çoğu da Avrupa'da bulunan, belki Türkiye'de de vardır bilemiyorum, bu gençleri, savaşma çağında olan gençleri askere alma çabasında. Bu ne kadar başarılı olur tabii ki bilemem. Ukrayna'nın durumu zor. Şimdi NATO toplantılarında hep gündemde ve bu sıralarda da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir açıklama yaptı. Yani bugün öyle ya da böyle zorlanabilir Ukrayna ama hayır, biz Ukrayna'nın yenilmesine izin vermeyiz. Çünkü Ukrayna yenilirse Rusya daha fazla ilerler. Biz yenilmiş oluruz dedi. Bunu hep yapıyor. Birkaç haftada bir bu konuşmaları yapıyor Stoltenberg. Ama sonuç olarak NATO'nun da patronu ABD. ABD de buna benzer şeyler söylüyor ama aylarca sadece lafla idare etti. Onun için şimdi bu silahlar, Atakams füzeleri, Patriot, bu arada Patriot Almanya'nın bir Patriot daha vereceği söyleniyor. Yani bu Patriot denilen şey olağanüstü bir füze savar sistemi. Yani bunlardan 3 tane, 4 tane, 5 tane olması, 1 tane olması bile karşı tarafın füze ataklarını etkisizleştirebiliyor büyük ölçüde. Onun için hani bunlar yüzlerce, binlerce gitmiyor. Yani 10 tane gönderilmesi tarihi bir olay. O kadar büyük bir olay. Şimdi Biden destek açıklamaları yapıyor. Zelenski az konuşuyor son zamanlarda, biraz sinirli, Batı'ya kızgın ama yapacağı da bir şey yok. Macron zaman zaman dediğim gibi biz her şeyi yaparız ve gerekirse asker de göndeririz falan diyor. Diğer NATO üyeleri biraz yavaş konuş, sakin ol falan diyorlar ama tekrarlıyor Macron, Fransız lider. Haftalardan beri aynı şeyi tekrarlıyor. Yani o bir stratejik bir şey onun, ya da taktik, neyse. Ben bu yoldan gideceğim diyor. O arada mesela batılı ülkelerin, büyük batılı ülkelerin hiçbiri Rusya'daki 9 Mayıs törenine şey göndermediler, temsilci göndermediler. 4-5 ülke gönderdi. Onlardan biri de Fransa'ydı. Macron böyle enteresan bir arkadaş. Bir de kimdir, nedir bilmiyoruz ama o da devletle bağlantılı olabilir. O demin alıntı yaptığım Kommersant gazetesinin birinci sayfasına dünyanın parasını vererek Fransızlarla Rusların, Sovyetlerin o savaş zamanındaki ortak noktalarını vurgulayan bir reklam da verdiler. Yani böyle çok orijinal bir şey, başkent Paris, Macron mudur artık, başkaları mıdır? Cameron Dışişleri Bakanı ve İngiltere, onların yaklaşımı Rusya'ya çok daha sert. Hatta bazen ABD'den daha sert, ABD'yi etkilemek istiyor gibi. O en son demişti, geçen hafta söylemiştim. Yani bizim silahları hani biz veriyoruz ve diyoruz ya, kendi topraklarında kullan. Yani işgalci Ruslara karşı kullan. Biz Kırım'ı da öyle sayıyoruz. Senin toprağını orada kullan ama başka yerde kullanma diyorduk. Ama bundan sonra istediğin yere kullan dedi ya İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron. Yani ister Petersburg'u vur, ister bilmem Moskova'yı bul, vur, Sibirya'yı vur, nereye vurursan vur. Şimdi savaşta önemli bir aşamada, savaşla ilgili görüşmelerde geçen hafta Çin lideri Avrupa'yı dolaştı veya Avrupa'nın 3 başkentine gitti diyelim, Xi, Çin lideri, ve ondan batılılar epeyce bir baskı yaptılar. Ya şu Rusya'ya bir şeyde de savaşı bitirsin ya da ne bileyim biraz kendi sınırlasın vesaire. Nuh dedi, peygamber demedi Xi. Yani fotoğraf verdi, görüştü, bakarız ederiz dedi. Ara sıra tepki de gösterdi. Fazla üstüme gelmeyin, bugün ters günümdeyim falan da dedi. Fransa'da dedi. Avrupa Birliği temsilcileriyle görüştü. İşte Sırbistan'a gitti, görüyorsunuz. Ama net bir şekilde bir söz vermedi. Durumu idare ediyor ama hiçbir şey demezken de bir şeyler düşünüyor tabii ki. Benim diyor Rusya'yla ticaretim önemli ama ondan kat kat daha fazlasını ABD ile yapıyorum. Bunu aksatmamam lazım. Dolayısıyla dengede duruyor ve bu arada defalarca söylediğimiz şeyi tekrarlayalım. Tarih yaklaşıyor çünkü İsviçre'de bir Ukrayna Savaşı ile ilgili bir şey yapılacak. Barış konferansı yapılacak. 160 katılımcı var. 160 ülke değil, 160 katılımcı, çeşitli örgütler, kuruluşlar falan da var. Ama buraya en çok tartışılan şey ne biliyor musunuz? Rusya'yı almıyorlar. Ukrayna var ve diğer ülkeler. En çok tartışılan da Çin gidecek mi? Pek gideceğe benzemiyor sanki. Hala bir soru işareti. Çin gidecek mi? Hindistan, Çin kadar olmasa da o da çok önemli. Onlar da pek oralı değil gibi. Yani bu şeyin, konferansın etkisi ne olacak? Başarılı olacak mı? Bunları bilmiyoruz derken bugün bir sürpriz oldu. Sabahtan ABD Dışişleri Bakanı Blinken aniden Kiev'de ortaya çıktı. Yani ABD'nin sonuçta o 61 milyar dolara yakın yardımı yapacağım demesinden üzerinden bir ay daha henüz geçmedi ve aniden, önceden belirtilmeyen bir şeyle, duyurulmayan bir geziyle gitti ve Zelenski ile bir araya geldi. Bununla ilgili yapılan açıklamalar fasafiso. Neleri konuştuklarını bilmiyoruz. O zaman ne yapalım? Tahmin yapalım. Biz de sallayalım buradan. Benim tahminim tabii ki, ya biz geciktik falan ama biz senin yenilmene izin vermeyeceğiz kardeşim. Sıkı dur falan, böyle gaz ve ardından da önümüzdeki haftalarda bu şeyler, silahların da önemli bölümü gelecek. Yani savaştaki durum bu. Rusya biraz daha ilerliyor. Kharkov çok önemli. Ukraynalıların morali bir parça daha bozulmuş durumda. Kharkov'u kaybedersek sıra Kiev'e gelebilir, bilmem ne ülke düşebilir. Nerede kaldı bu Batı yardımları? Batı'da ABD ve AB yapıyoruz, ediyoruz. Geldi gelecek bazı şeyler. İşte ABD Patriot'u gönderdi. Yakında Atakams'lar da yenileri gelecek vesaire vesaire. Durum Ukrayna'nın aleyhine ama Ruslar da çok rahat değil. Yani o yardımlar hiç gelmeseydi ya da gelme sözü olmasaydı biz bu savaşı birkaç ay içinde bitirirdik diyen Ruslar şu anda gergin bir şekilde susuyorlar. Galiba bu savaş bitmeyecek ama bizim üstünlüğümüz devam edecek diyorlar. Savaşla ilgili bu kadar yeter ve şu anda Rusya'nın içine bakalım. O programın başında söylediğimiz Rusya içi, iktidar içi hamleler, Putin'in yeni hamleleri ne anlama geliyor? Kim nerelerde nasıl yer değiştirdi o konuya bakalım. Evet, Putin 5. döneminde yani yasal olarak 5. fiili olarak kimilerine göre 6. çok önemli değil. Ve bu seçimlerin de farklı bir yönü vardı veya birkaç yönü vardı isterseniz öyle de diyebiliriz. Bir kere bu seçimlerde Rusya'nın eski Rus anayasası diyelim onda şey vardı. İki defa üst üste başkanlık yapılabilir ki buna uyulmak için 2008-2012 döneminde Putin geriye çekilmişti. Yerine güvendiği Medvedev'i başkan yapmıştı. O da başbakan olmuştu falan. O zaman şey diyordu. Ya ben anayasayı hayatta bozmam. Gerçekten hiç bozmam. Yani onun için böyle yapıyoruz. Sonra 2012'de tekrar başa geçti ama durum gerildi. Belki Medvedev'e de o kadar güvenmiyor ve kimseye de güvenmiyor. Az sonra bunları söyleyeceğim. Kimseye güvenmiyor. Bakın bir ülkede tek adam otoritesi rejimi yerleştiği zaman bunlar en yakın dostlarına bile güvenmezler. Bu kadar güçlü bir tek kişinin götürdüğü ülkelerde ikinci adam da yoktur. Biz tırnak içinde diyoruz ikinci adam vesaire. Geçen hafta yazdım ben T24'te. İkinci adam kimdir diye. Mishustin, evet yasalara göre Mishustin yani başbakan. Putin'in yaptığı değişiklikle başbakanlığı sürdürecek. Ama ikinci adam kimdir dedim. Ve pek çok başka Rusya uzmanının da dediği gibi Patrushev görünüyor. Evet yani Güvenlik Konseyi'nin düne kadar başındaki Patrushev, Nikolay Patrushev tam yanımda gördüğünüz yaşlı olan Nikolay Patrushev. Onun yanındaki de onun oğlu Tarım Bakanı'ydı. O da Başbakan Yardımcısı oldu. O da yükseldi ama babası yükselemedi. Onu konuşacağız şimdi ama böyle anayasa değişti. 2020'de değişti ve artık Putin'in geçmişi, geçmiş dönemleri hepsini sıfırlıyoruz dediler. Rusya'da öyle bir deyim var. Abnuleni diyorlar. Sıfırlama. Yani var olan bir şey sıfırlanabilir mi? Yani biz sizle tanışıyoruz diyelim. Ben burada bilmem kaç yıldır bir program yapıyorum. Sıfırlıyoruz. Yani hiç yapmadım kabul edin. Böyle. Onun için şu anda bu dönem 6 yıl. 6 yıl oldu biliyorsunuz geçen seferden beri. 6 yıl. Bir 6 yıl daha kazanırsa, her şey yolunda giderse Putin İşte 83 yaşına kadar falan başta kalabilir teorik olarak yani. Bu anlamda bazıları Rus muhalefeti ki çok cılızlar. Batı'nın dediği şeyler de Rusya için pek bir şey ifade etmiyor. 2020 anayasa değişikliklerine göre yapılan bu şeyler yasa dışıdır diyen. Onun için Putin sayılmaz lider, Batılılar bazıları lider diyor. Putin devlet, Rusya devlet başkanı demiyor lider falan diyor. Tabii yani tavşan dağa küsmüş gibi olabiliyor bazen. Ne olursa olsun Putin başta lider deyin, şey kabul etmeyin ama barış için Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi gerekiyor. Yani bu kadar. Şimdi Zelenski de şimdi Putin diyorum ya hani Putin'i tartışmalı diyenler var. Zelenski de tartışmalı diyenler var veya olacak. Bugünden söyleyeyim 20 Mayıs. 20 Mayıs'ın ne özelliği var? 2024 Zelenski'nin normal süresi bitiyor. Başkanlık süresi, devlet başkanlığı. Ne olacak? Savaş şartlarına devlet başkanlığı seçimi falan yapılacak değil diyor. Bu anayasamızda da var. Dolayısıyla devlet başkanlığına devam edecek. Fiilen ona devlet başkanı diyeceksiniz. Bazıları demeyecek. Lider diyecek. Sonuç olarak Rusya'da Putin, orada Zelenski. Yani bunlar biraz garip tartışmalar. Her neyse bu seçimin ayırt edici yönlerinden biri de 29 Rusya bölgesinde yani Rusya'nın sahip olduğu federal birimlerden, bölgelerden onun 3'te 1 aşağı yukarı internetten bir oylama yapıldı. Bununla da ilgili çok şey var. Kim denetliyor, nasıl oluyor internette, 3 kağıt var mı vesaire diyenler. Ve bu arada yeni bir başka faktör de 4 yeni federal birim kabul etti Rusya anayasasıyla birlikte Ruslar, Rusya yönetimi. O Ukrayna'dan işgal edilen yani uluslararası topluluğun ve Türkiye'nin tanımadığı birimleri de Ruslar hayır burası da bizimdir işte. Luhansk, Donetsk, Zaporozhye, Kharkov, daha doğrusu Kharkov değil, Herson. Böyle bir durum var. Bunlar şeyler, yenilikleri bu seçimlerin ve 7 Mayıs'ta da törenle Putin taç giyme töreni diyorlar. Yani yemin etti, tekrar 5. kez yemin etti ve lider oldu. Orada benim dikkatimi çeken bir şeyi şimdi size iki cümleyle de olsa söylemek istiyorum. Kutlayanlar, işte yağ çekenler vesaire vesaire. Şu yolu diyorlar herhalde ezbere geliyor. Uzun yolu geliyor, geliyor. Bakın herkes alkışlıyor, herkes gülücükler. Benim yanımdan geçerken bana bakar mı? Bana güler mi acaba? Hani bu benim için hayırlı olur mu? Yani yarım saniye adam geçiyor. Bir kolunu sallayıp öbür kolunu tutarak geçiyor ve bunlar heyecan içinde vesaire. Bir sürü şeyler var. Sanatçılar, aktörler bunlar da herkes oralarda. Yani Kremlin'de önemli sayılan herkes oralarda. Ve burada bugünlerde hemen ertesi gün galiba Rusya'nın dini lideri, ruhani lideri neyse işte Ortodoks Kilisesi'nin başı Kiril'le görüştü. Çok ilginç bir laf etti. Kiril zaten eski Patrik'ten farklı olarak Putin'e çok daha böyle şey, yüreklendirici şeyler söylüyor. Savaşı destekliyor vesaire, savaşa gitme, bu kutsaldır diyor. Yani enteresan bir şey. Biz Türkiye'de de Diyanet'le ilgili epey tartışmalar var ya, orada da benzerleri var. Ve öyle bir laf etti ki şimdi Putin'le buluşmasında şöyle dedi. Yanlış söylediğimi sanmayın. Bakın teker teker düşünerek söylüyorum. Sayın Devlet Başkanımız, benim dileğim sizin bu yüzyılın sonuna kadar Rusya'nın başında kalmanız. Bu yüzyılın sonu. Hesaplayın bakalım ne kadar daha var? 76 yıl daha. Şu anda Putin 71 yaşında. Ekleyin bakalım ne oluyor? Benim matematiğim iyi değildir ama Putin'in 150 yaşına falan gelmesi gerekiyor galiba. Böyle işte dini lider bu kadar Putinci oldu. Böyle bir ortamda Rusya. Ondan sonra bir bağımsız devletler topluluğunun bazı üyeleriyle bir Avrasya toplantısı yapıldı ve ardından da tarihi gün. 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı, yani 9 Mayıs Rusya'da ve Sovyetler Birliği'nde, eski Sovyetler Birliği'nde öyleydi. Sovyetlerin faşizmi, Alman faşizmi yenmesinin yıl dönümüydü. Ve 79. yıl dönümüydü. Önümüzdeki yıl 80. yıl kutlanacak. Şimdi onun törenleri oldu. Devasa törenler yine her zamanki gibi. Ama şimdi kötü niyetliler de onlarla alıntı yapacağım. Ya geçen yıllara göre daha azdı. İşte tanklar daha az geçti. Bunların bir çoğu işte Ukrayna'da, işte bir kısmı pek iyi işe yaramadı. Füzeler daha azdı. Hatta yukarıda Ukrayna o gün şey tehdit etmişti. Ben vuracağım, belki Moskova'yı da vururum falan. Yukarıda uçak sayısı eskiden çok daha fazlaydı. 15 ile sınırladılar. Hatta görüntülerde şu anda gördüğünüz gibi hava kapalıyken birdenbire canlı yayın gibi gösterilen açık hava gösterdiler. Yani daha önceki şeylerden, çalışmalardan, talimlerden, neyse tatbikatlardan öyle bir kağıt yaptılar falan diyorlar ve sonuç olarak eski şeylere kadar, eski görüntüler kadar görkemli değil diyorlar ama yine de görkemli bir 9 Mayıs töreniydi. Putin oradaydı, yanında çok az sayıda işte savaşta katılan insanlar, 100 küsur yaşında birkaç kişi de vardı. Savunma Bakanı Şoygu, bilmiyorum biliyor muydu o artık görevi kaybetmesine 2 gün kaldığını biliyor muydu? Böyle çok şey gayet hoş bir şekilde töreni kabul ediyor, selam çakıyor falan. Bir daha bu selamı çakamayacak, onu biliyor muydu? Gerçekten merak ediyorum. Büyük ihtimalle bilmiyordur. Ne olacak ki yani, onun kaderi de bir tek kişiye bağlı, iki dudağına bağlı. Şimdi böyle bir şey oldu, tören oldu ve o törende işte Bağımsız Devletler Topluluğundan birkaç lider vardı. Çoğu gitmedi. Dünyadan giden çok azdı. İşte Küba'dır, Laos vesaire. İşte katılanların bir kısmını görüyorsunuz. Belarus lideri Lukashenko, Orta Asya liderleri vesaire. Yani katılım azdı. Böyle bir şey bu. Tabii ki hepsi Batı ile ilişkiler, Ukrayna Savaşı, bunun etkileri görülüyor. Böyle bir şey oldu. 9 Mayıs toplantısı ve bu arada 9 Mayıs'ta Orta Asya liderleri, Rusya ile ilişki biraz soğudu tabii. Onlar da çekiniyorlar Ukrayna'dan sonra ama bozmayalım ilişkiyi diye gittiler. Belki de şu anda çok fazla istemese de Rusya ile çok göbekten bağlı olan Lukashenko var. Belarus lideri artık o geçmiş son tartışmalı seçimlerdeki varlığını, zaferini de büyük ölçüde Rusya'ya bağlı. O böyle garip bir şekilde eskiden küçük oğlunu falan götürüyordu. Bu sefer köpeğiyle gitti. Evet. Belarus lideri köpeğiyle, beyaz sevimli bir köpek görüyorsunuz, törene köpeğiyle gitti. Köpek de bu tür törenlere alışıkmış, öyle diyor Lukashenko. Hiç havlamadan falan o da seyretti yani. Ne diye bu tanklar geçiyor vesaire, bana bir mama verseler daha iyi olur falan. Bilemiyorum. Kötü niyetli yorum yapmayayım. Dolayısıyla böyle bir ortam oldu ve o ortamdan sonra da bir şeye gelmeden, değişikliklere gelmeden şunu da söylemem lazım. Bir kez daha ve çok bazı kesimlerde muhalefet ve batıda tartışılan bir şey var. Çok kısa da olsa onu vereyim. İkinci Dünya Savaşı, evet. İkinci Dünya Savaşı'nda en az 60 milyon insan öldü. İnsanlığın karşılaştığı en büyük felaket. Kimlerine göre 80-85 milyon ve en çok kaybı veren Rusya. Rusya'nın da en az 27 milyon kayıp verdiği falan söyleniyor. Rusya değil, Sovyetler Birliği. Onu düzelteyim. Şimdi Sovyetler Birliği'nin çok büyük katkısı var ama savaş sadece Sovyetler Birliği tarafından kazanılmadı. Tabii Rusların eleştirileri var. Batı son anda girdi vesaire. Bu eleştiriler bitmez ama sadece savaşın sonuyla değil, savaşın başlangıcı ve daha doğrusu ilk aşamasıyla ilgili şöyle eleştiriler çok yoğun. Stalin'le ilgili eleştiriler çok yoğun. Rusya, aslında bakarsanız Rusya bugün de gider görenler veya oradaki tartışmaları bilenler, okuyanlar şuna dikkat eder. Rusya büyük ana yurt savaşı der. Büyük ana yurt savaşı. İkinci Dünya Savaşı pek kullanmaz. Büyük ana yurt savaşı ne zaman başladı, ne zaman bitti derseniz de 41-45 derler. 41-45. 39'da başladı ama savaş. 39-40-41 ne oldu? İşte bu Stalin'in şu ya da bu şekilde, şu ya da bu nedenle Hitler'le sessiz, belki de sessiz olmayan bir anlaşma yaparak onun ilerleyişine sadece izin vermesi değil, aynı zamanda fiilen Polonya, Baltık ülkeleri vesaire bunların işgali de dahil böyle iki diktatörün, Hitler'in ve Stalin'in anlaştıkları bir dönem 39-40-41'in yazına kadar, Haziran'ına kadar işte. Ne zaman ki Hitler tamam dedi, bunların işini gördüm, şimdi sıra sende ey Stalin, ey Sovyetler dedi. Bunlar da aradaki bölümü kaynatmak istiyorlar tarihçiler diyor Batı ve muhalif Ruslar. Bunu da size söylemek istedim. Bu tartışmalarda önemli bir şey. Tabii Ruslar da bunu kendine göre değerlendiriyor. Biz işte o zaman faşizmle savaştık. Şimdi tıpkı 1942'de faşistlerle savaş gibi Ukrayna faşistleriyle savaşıyoruz falan diyor. Bu arada Ukraynalılar da biz de faşistlerle o dönemki gibi diyor işte savaşıyoruz. Onlar da Rusları öyle adlandırıyorlar ve onlar Avrupa'da kabul edildiği gibi 9 değil 8 Mayıs'ı Avrupa'nın Kurtuluş Günü olarak değerlendiriyorlar, kutluyorlar vesaire. Gelelim kadro değişikliklerine. Şimdi bir gün daha geçti, bir gün daha geçti ve bugünlerde hep konuşulan şey şu. Nedir Putin düşündü ve ne yaptı? Şimdi çok şaşırtıcı, sansasyonel vesaire şeyler diyorlar ama önce sakin olarak ben şu cümleyi kuracağım. Başlangıç şöyle. Çok büyük bir şey değişmedi Rusya iktidarında. Bir, Putin yerinde adam 25 yıldır başta, yani büyük bir değişiklik olamaz ki. Bunun altını çizeyim. Önce sansasyon falan filan, bunlara girmeyelim ucuz gazeteci şeylerine. Aynı zamanda hükümet üyeleri aşağı yukarı hepsi ortada, hepsi yerinde. Hatta hükümete yakın bazı önemli kilit kurumlar, haber alma dahil, ordu vesaire, aşağı yukarı hepsi yerinde. Bir iki tane yer değiştirme var, önemli. Birkaç tane de daha ufak tefek şeyler var. Mesela bölgelerden gelen eski vali olup 4 kişi var. O da zaten Putin'e bağlılıklarıyla bilinen. Şimdi en önemli konu da kim başbakan olacak konusuydu. Onu ben değindim ve geçen hafta da yazdım. Büyük ihtimalle Mishustin olur. Çünkü adam ekonomiyi savaş şartlarında iyi götürüyor. Adam zaten eski federal vergi dairesi başkanıydı. Vergi toplamak da çok önemli. Götürüyor ve siyasi olarak da demeç vermiyor. Yani Putin'i kızdıracak bir şey yapmıyor. Ben liderim, lider olacağım ileride vesaire de demiyor, susuyor. Onun için teknokrat başbakan iyiydi Putin açısından ve öyle kaldı. Tahminimiz de tuttu. Yani böyle bir şey yazıda da söylemiştim geçen hafta. Tutturacak mıyız? Tutturduk. Pek çoğunda tutturduk aslında. Şimdi Mishustin kaldı. O zaman nedir? Putin var, Mishustin var, herkes yerinde. Birkaç tane değişiklik var. Sansasyonel, illa zorlayacaksanız beni sansasyonel demeye, tamam o kelimeyi şöyle bir şartla kullanayım. Çok büyük bir değişiklik olmasa da evet, iki noktada çıktı. Bir, Savunma Bakanı Şoygu, Sergey Şoygu. Şimdi başından beri Putin'in yanında bu adam. Eskiden Afet İşleri Bakanlığı'nın kurulmasına öncülük etti. Ve Afet İşleri Bakanı'ydı. Yani Olağanüstü İşler Bakanlığı da deniyor buna. İşte zelzele, şey, seller vesaire vesaire bunlara bakıyordu. Sonra 2012'de bakan oldu, savunma bakanı oldu. Sonra bir dönem bir şeye geçti. Moskova bölgesinde bir vilayetin başına geçti. Öyle bir deneyim kazandı ama büyük ölçüde bakandı ve işte 12 yıllık bakanlık az değil. Ve bu arada Putin'le beraber tatillere gittiler, ava çıktılar, balığa çıktılar falan, böyle kişisel şeyleri, dostlukları falan da var. Sonuç olarak savaşa birlikte girdiler. Putin başkomutan, tamam eyvallah, ama adam savunma bakanı. Biliyorsunuz geçen ay Şaygu'nun yardımcılarından biri Ivanov, Timur Ivanov, büyük yolsuzluk yapıldığı için tam da böyle bu değişikliklerin arefesinde aniden o gündeme geldi. Daha önce de biliniyordu aslında ama adam içeri atıldı. Şu an onunla ilgili bir sessizlik var. Ama sonuçta içeride ve onunla ilgili 5 kişi daha tutuklandı. Hatta bir tanesi de bugün tutuklandı. Artık Şoygu bakanlıktan uzaklaşmıştı. Şoygu ne oldu? Şoygu'yu görevden aldı Putin. Artık savunma bakanı değil, bitti. O demin gördünüz ya Kızılmeydan'da böyle havalı bir şekilde arabanın üzerinden selam falan, bitti onlar. Ama çöpe atmadı. Putin zaten kolay kolay çöpe atmaz, tekmeleyerek birilerini göndermez. Çoğunlukla ona bir yer bulur. Üstelik parlak bir yer. Onu da böyle şişirirler, parlatırlar falan. Zaten Rusya savaşıyor. Şöyle düşünün. Rusya savaşırken savunma bakanını alıp onu kovarak göndermek falan büyük toplumda da büyük bir şey. Siyasi elitler arasında da Şoygu'ya karşı ve orduya karşı büyük bir şey olacak. Eleştiri olacak. Onun için Şoygu'yu eleştirilerden korumak da gerekiyor. Orduyu korumak ve savaşa devam etmek. Onun için sana çok önemli bir görev veriyorum mesajını vererek onu oradan aldı ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin başına getirdi. Birinci sansasyon bu. İkinci ve bence ondan daha büyük sansasyon, henüz daha dünya ve hatta Rusya'da bile çok fazla konuşulmadı. Çünkü o çok daha yeni. O oraya gittiyse, yani savunma bakanı değil şimdi, avantajlarını kaybetti. Biraz daha sembolik diyebiliriz. İlk yıllara göre Güvenlik Konseyi artık Rusya'da eskisi kadar öyle bir politbüro havası yok ama yine de fena bir yer sayılmaz. Onun başına gitti de onun başında bir adam vardı. Benim geçen hafta yazımda Rusya'nın ikinci adamı bu dediğim sadece ben de değil. Kendimi abartmayayım. Pek çok kişi açısından haber alma kökenli, zaten haber almanın da başındaydı. Rusya'da Putin iktidara geldiğinde 2008'de Güvenlik Konseyi'nin başına geldi ve bir sürü konuda işte iç politika, dış politika açıklamalar yapar, Çin'le gider görüşür, işte Almanya şeye karşı, Avrupa'ya karşı, ABD'ye karşı, Almanya'ya karşı demeçler verir falan. Çok önemli biri. Yani bu Patrushev, Nikolay Patrushev çok çok önemli, hala öyle birisi. Ama ne oldu? O koltukta, bir koltukta iki kişi oturamaz. Şoygu oraya geldi. O nereye gidecek dedik ve onu da hemen açıklamadı Putin. Bir gün, iki gün sonra, şu hep genciyle birlikte görüyorsunuz ama biz yaşlıdan bahsediyoruz şu anda. Tuttu Patrushev'i, biraz gecikmeyle de olsa kendi yardımcısı yaptı. Bu da garip bir şey. Şimdi Putin'in yardımcısı olmak ne demek? Vallahi önemli bir şey de olabilir. Çünkü yani benim geçen hafta bahsettiğim lider ya da yükselme adayı olabilecek dediğim Putin'in eski koruması, mesela Tula valisi şey vardı, Dümin, Alexey Dümin vardı. Onu da mesela Moskova'ya getirdi ve sen de benim yardımcımsın dedi. Şimdi bence Dümin olayında Tula valiliğinden, yani Taşra'dan geliyor, Putin'in yanında bir yerde yardım. O bir yükseliş ama Patrushev açısından bir yükseliş mi? Bana pek öyle gelmedi. Patrushev neyle ilgilenecek dediler. Peskov'a sordular. Bu arada Peskov da görevini koruyor. O da uzatıldı onun şeyi. Basın sekreteri. Yani neyle? İşte gemicilik vesaire işlerle uğraşacak. Gemicilik mi? Adam Rusya'da her türlü şeye müdahil olan bir adamdı. Şimdi gemicilik mi yapacak? Yani bu böyle ilginç bir şey. Ama deminki durmadan gösterdiğimiz, kararlı olarak gösterdiğimiz o fotoğrafa geri dönelim. Oğlu var bu adamın ve bu adamın oğlu yükseldi. Bu adamın oğlu Tarım Bakanı iken şimdi Başbakan Yardımcısı oldu. Şimdi biri oğul, biri baba. Şimdi sonuç olarak aile çok fazla konum kaybetmemiş gibi ama yine de Patrushev, yani oradan şimdi gemicilik falan, yardımcılık, o iş biraz şüpheli. O işin devamına bir bakalım. Yani Şoygu başka bir yere, yüksekteki bir başka yere geçerken fiilen iktidarından oldu, kaybetti. Patruşev ile ilgili farklı yorumlar var. Bence o da biraz kaybetmişe benziyor ama yine de onu işte yardımcı idare ederiz vesaire. Bak oğlu da belki gelecekte lider olabilir falan. Böyle bir şeyler var, belirsizlik var. Enteresan böyle şeyler. Onun dışında kim geldi Savunma Bakanlığı'na onu boş bıraktım bilerek. Savunma Bakanlığı'nda Şoygu'dan boşalan yere Belousov geldi. Belousov, onu da Türk basınında bir yanlış yaptı. Belousov diyorlar. Birisi öyle yazdı ve ondan sonra hani bir deli bir kuyuya taş atsa Belousov değil, Belousov yeni bakan, Belousov savunma bakanı. Bu Belousov da şey demek, beyaz bıyıklı, ak bıyıklı da diyebiliriz buna. O anlama geliyor. Belousov, bu adamın savunmayla, savunma bakanlığıyla bir ilgisi yok. Bu adam ekonomist, hükümette görüyorsunuz 65 yaşında, hükümette ekonominin en önemli isimlerinden biriydi. Devletçi, batı karşıtı, çok dindar, Putin'in kızlarına çok yakın, böyle enteresan şeyleri de var, kiliseye çok yakın ve millileştirme vesaire bu lafları çok seviyor. Savaşa kaynak bul diyor Putin, buluyor işte özel sektörden şundan bundan, drone üretimiyle uğraştı, böyle biraz savaşkan bir ekonomist. Ama bakanlıktan değil. Şimdi bazı Rusya uzmanı geçinen bazı arkadaşlar şey diyor. Aa çok ilginç diyor. Putin savunma bakanlığıyla hiç ilgisi olmayan birisini savunma bakanı yaptı diyor. Yani gerçekten onlara bir good morning demek lazım. Çünkü Putin hep böyle yaptı. Putin en başındaki Putin'in şeylerine bakın. Yani Putin en yakın, o dönemin en yakın arkadaşlarından Sergey Ivanov'u mesela bakan yapmıştı. 2001'de 2007'ye kadar Sergey Ivanov başta adam savunma bakanlığından falan değildi. Haber alma kökenliydi. Ondan sonra Anatoly Serdikov geldi. O tümüyle sivil birisi. O da ekonomist bugünkü gibi. Bugünkü bakan gibi ama o çok yolsuzluğa bulaştı. Sonra mahkeme gezdi. Süründürdüler yolsuzluk davasından ve ondan sonra Şoygu. Tamam Şoygu tümüyle de sivil değil. Hani üzerinde resmi bir üniforma vardı. Afet işleri falan ama ordudan değil. Diyorlar ki Putin korkuyor. Yani Rusya ordusu bizdeki gibi öyle darbe geleneği falan yok ama yine de önemli bir güç. Yani bakarsın bir şey olur falan. Yani onun için ya haber alma ya güvendiği birileri falan. Ve Belousov da Putin'in çok güvendiği birisi olarak böyle şeye üst düzeye geldi. Şimdi demin dediğim gibi Tula valisi Dümin de yükseldi sayılır. Bu arada Genelkurmay Başkanı şimdilik kalıyor eki var. Yani Şoygu ile birlikte başta olan Gerasimov, Valeri Gerasimov kalıyor şimdilik. Lavrov ne oldu diyeceksiniz. Çünkü hani Şoygu falan çok eskiden beri bakandı da Lavrov çok eskiden beri. 20 yıldır Lavrov var Rusya'nın dış politikasında. O da kaldı. O da kaldı. Yani 20 yıl daha devam eder, bir 6 yıl daha devam edelim vesaire diye. Onun da yaşı epey var, o da kaldı. Medvedev'in durumu tam belli değil ama o da duruyor, oturduğu yerlerde duruyor. Yeni bir şey bekliyor, görev bekliyor. Peskov demin dediğim gibi Peskov duruyor falan. Yani aslında çok fazla bir değişiklik olmadı. İlk söylediğim cümleye dönüyorum. Pek fazla bir değişiklik yok ama böyle birkaç tane Şoygu gibi, Patruşev gibi bir takım şeyler var. Bu arada Patruşev ve oğlu dedim ya biraz yükseldi, başbakan yardımcısı oldu. Onun gibi Rusya'nın en etkili, Putin'e en yakın oligark, büyük iş insanlarından Yuri Kovalchuk'un oğlu Boris Kovalchuk da Sayıştay'ın başına geçti. Ve son bir şey daha söyleyeyim, dedikodu değil bu, öyle sanmayın. Putin'in yeğeni var, Anna diye bir kadın, onun kocası da şeye getirilmişti daha önceki yıllarda, Kemerova'nın valiliğine getirilmişti. Şimdi bu Sergey Tsivilyov bakan yapıldı. Federal düzeyde Rusya'nın enerji bakanı oldu. Putin'in yeğeninin eşi. Bunlar da ilginç. Bunları da bir tarafa yazalım. Bu arada Putin kimseye güvenmiyor vesaire, ileride ne olacak diyenler açısından en üst dedikoduyu da söyleyeyim, sadece bir fotoğraf göstererek. Putin'in kızları diyorlar ki hani kimseye güvenmez tek adamlar. Ancak kendi kanından olan birilerine güvenir. İşte Putin'in Maria ve Yekaterina diye iki kızı var. Dediklerine göre biri anneye biri babaya benziyor diye. Siz karar verin. Sonunda bunları başkan yapmayı falan deneyebilir eğer sağlığında vesaire sorun olursa diye. Vallahi Rusya, benim bildiğim Rusya henüz şu anda kadın lideri kabul etmekten çok uzak gibi ama dedikoduyu duydum, size aktardım. Onunla da burada bitirelim. Neyi bitirelim? Aslında programın son bölümünü biraz kısa tutacağım. Yine bu konular uzadı. Rusya'daki değişiklikleri bitirelim ve eski Sovyet coğrafyasının neden pimi çekilmiş bir bombayı hatırlattığı üzerine 3-5 cümle edip programı o anlamda kapatayım. Şimdi eski Sovyet coğrafyası deyince en büyük ülke Rusya, ikinci büyük Ukrayna. Bunlar birbirine çok yakın Slav halkları ama bunlar birbirlerine girmiş durumdalar. Savaş ve belki 500.000 insan öldü, yaralandı, kolları bacakları koptu. Zaten bunu açıklamanın pek fazla bir şeyi yok. Yani bunu 2 yıldan fazladır konuşuyoruz burada. Şimdi Kafkasya bu pimi patlamış bomba şeyine çok uyan gelişmeler içinde. Demin dedik ki Azerbaycan ve Ermenistan. Savaş bitti ama anlaşma daha olmadı falan. Ve bu arada bunlar özellikle de Ermenistan karışmış durumda. Şu günlerde Ermenistan'da yoğun mitingler var. Sokaklar karmakarışık. Paşinyan'ın istifası isteniyor. Ya zaten Karabağ'ı kaybettikten sonra ki Paşinyan'ın orada verdiği kararlar Ermenistan'ı koruyabilmek için Karabağ'ın verilmesiydi. Savaşı daha fazla genişletmemekti. Çünkü Azerbaycan çok daha güçlüydü. Ve bu Paşinyan, gazeteci kökenli bir lider, batıya yaklaşmak istiyor, tam beceremiyor. Rusya'dan uzaklaşmak istiyor, tam beceremiyor ama bir şeyler yapıyor Ermenistan'ı korumak için. Karabağ konusu en azından onunla birlikte çözülme aşamasında fiilen çözüldü ama bir de hukuki olarak. Bunun işte sen Ermeni topraklarını veriyorsun, dün Karabağ'a verdin diyen milliyetçi Ermeniler bugün de birkaç lider, bir tanesi Koçaryan eski lider, hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Alternatif bir lider olarak ortaya çıkmaya çalışıyor. Bir de dini lider, psikopos çıktı. O da böyle yürüyüş yapıyor, bilmem ben başbakan olurum gerekirse, kurtaracağız biz Ermenistan'ı Paşinyan'dan falan. Sokaklar karmakarışık. Paşinyan devrilirse çok umutsuz da olsa bir savaşa girebilir yeniden Ermenistan ve bir kez daha yenilir Azerbaycan'a. Bölge bir kez daha karışır vesaire. Böyle bir şey ama sokaklar karışık. Paşinyan bakalım dayanabilecek mi? Diğer taraftan komşu Gürcistan'a bakalım. Gürcistan'da çok daha fazla şeyler var. Çok uzun süredir mitingler, sokaklar, mitingler gırla gidiyor. Geçen yılda bir ara gündeme getirilen ama sonradan halkın tepkisiyle iptal edilen yabancı ajan yasası sonunda çıkarıldı. Bugün çıkarıldı. Hem de 3 kez mecliste 3 kez okunması gerekiyor parlamentoda. Ve o sırada Gürcistan halkı diyebiliriz buna. Çünkü anketler halkın %80'inin bu yabancı ajan, yani Rusya'daki gibi, başka ülkelerdeki gibi dışarıdan yardım alan, finans alan bilmem ne, bunların fişlenmesi vesaire, bunun üzerinde Putin'in şeyi diyorlar, oraya getiriyor falan. Çünkü hükümet biraz ikili oynuyor. İkiliden çok Rusya'ya yakın bir çizgide İvanişvili var. İş insanı, çok zengin birisi. Bir ara parti de yönetti, Gürcü rüyasını yönetti ama şimdi ben o işlerle uğraşamam, parayı bastırır yönettiririm diyor. Diğer tarafta ortalık karışık. Hükümet bunların şeyinde ama halk en azından bu adımı desteklemediği ortada. Karşı tarafta çok net bir alternatif yok. Saakashvili hapiste, biliyorsunuz, lider adaylarından veya muhalif liderlerden. Cumhurbaşkanı var, aynı zamanda Fransa yurttaşı olan Cumhurbaşkanı Zurabişvili var. Zurabişvili, Salome Zurabişvili, o zaman zaman açıklamalar yapıyor. Batı yanlısı açıklamalar yapıyor. Yani aslında Gürcistan da ilginç. Ya Batı yanlısı olacaksın ya Rusya yanlısı olacaksın. Dengeli bir çizgi götüren kimse yok gibi. Ama sokaklar karışık. Bugünkü yasanın kesinleşmesiyle birlikte daha da karışmış durumda. Bakalım tutuklamaların ötesinde kanlı olaylar vesaire. Umarım olmaz. Böyle yani pimi patlamış şey gibi diyoruz ya. Orta Asya gergin. Rusya'nın Ukrayna'dan sonra Kazakistan'ın kuzey bölgelerini işgal edebileceği, işte başka ülkelere karşı şiddet kullanabileceği vesaire şeyleri var. Ve nihayet unutmayalım, Moldova meselesi çok önemli. Küçücük bir Cumhuriyet Moldova. Hemen Odessa'nın yanında küçük birkaç milyonluk, içinde Rus azınlığın, özerk cumhuriyetinin de olduğu, hatta Türklerin çok sevdiği, şu anda gördüğünüz Türklerin çok sevdiği bu değil tabii, bu Maya Sandu Cumhurbaşkanı. Batı yanlısı Cumhurbaşkanı, bunun döneminde pek çok politika değişti. Geçmişin politikaları ve önümüzdeki dönem. Aslında Gürcistan'da da seçimler var, onu söylemeyi unuttum. Ekim ayında seçimler var. Bu yılın sonuna kadar Moldova'da da seçimler var. Yani halkın çoğunluğu başka bir şey diyorsa Gürcistan'da da bir parlamento değişebilir. Burada da yine önemli değişiklikler olabilir. Ama son zamanların en çok tartışılan konularından biri de küçücük bir halk. Gagavuzlar, Türkçe'ye en yakın dili konuşan, Türkiye'nin de desteklediği çeşitli biçimlerde Gagavuzlarla da gerilim arttı. Çünkü Gagavuzlar artık Türkiye'ye yakın gibi görünüyorlar ama esas Moskova ile ilişkilerini, yeni Gagavuz yönetimi, bu gördüğünüz genç olan kadın Yevgeniye Gutsul, o bizzat Putin'le de görüştü. Ruslarla da birkaç defa görüştü ve Ruslar açık açık çok da saklamadan finanse ediyorlar şeyleri, muhalefeti. Shore diye bir iş adamı var, şeye gidemeyen, onun parasıyla da, Rusların parasıyla da orada Gagavuzları da çok aktif kullanarak bir muhalefet yaratmaya çalışıyorlar. Bu şey olmuyor yani, o zaman dış güçler olmuyor. Herkes kendine göre yorumluyor her şeyi. Dolayısıyla orası da karışabilir, öbür tarafta Kafkasya'da karışabilir. Şu anda sakin görünen Belarus, bilmiyorum, onun sakinliği bir süre daha devam eder ama o da tartışmalı. Orta Asya tartışmalı, Kafkasya tartışmalı. İşte en büyük ülkeler eski Sovyet coğrafyasının Rusya ile Ukrayna zaten kendi arasında savaşıyor. Bu nedenle diyoruz ki hani dünyada her yerde savaş oluyor canım, olur böyle şeyler. Filistin var, başka bir şey, ama dünya savaşının çıkma noktası en azından ihtimali Ukrayna-Rusya savaşında ve diğer benzeri bölgelerde de, Karadeniz'de dahil burnumuzun dibinde. Pimi çekilmiş bir bombaya benziyor. Eski Sovyet coğrafyası, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından 30 yıldan biraz fazla geçti ve böylesine bir tehlikeyle karşı karşıyayız diyerek bugünkü programı da böyle biraz kaygıyla bitiriyoruz. Ama ne yapalım? Gelişmeler böyle. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.